Ayrım 22, sayfa 230. Adem ve eşinin yerleştiği cennet. 2.35. İbn Abbas, Übey bin Ka'b, Süfyan bin Uyeyye, İmam Azam başta olmak üzere birçok otorite bu cennetin vahiy tarafından vaat edilen cennet değil, dünyadaki bir saklı bahçe olduğu görüşündedir. Dipnot 18. İbn Kayyim, Haddil Ervah ila Biladil Efrah, Beyrut 1419-1998. Tah Y. A. Bedevi, M. Musto, sayfa 62-68. Bu cennetin vaat edilen cennet olduğu yorumu cahil yığınlar arasında revaç bulmuştur. Bu uydurulmuş dinin en çok istismar ettiği hurafelerden biridir. Bu hurafeyi def etmek için birkaç soru yeterlidir. 3-1. Vaat edilen cennete yasak yoktur çünkü orası imtihan değil ödül alemidir. Oysa Adem ve eşine bir ağaçtan yeme yasağı getirilmiş ve böylece sınanmışlardır. 3-2. Cennette isyan ve günah söz konusu değildir. Oysa Adem ve eşi günah işlemişlerdir. 3-3. Eğer burası gerçek cennet olsaydı, orada iblis gibi Allah'ın tart ettiği bir isyankarın bulunmaması gerekirdi. Oysa şeytan, Adem ve eşini cennette ağlatmıştır. 3-4. Kur'an'ın bildirdiğine göre cennet ebedilik yurdudur. En azından cennete girenin oradan çıkarılmayacağı vaat edilmiştir. 15-48. Oysa Adem ve eşi cennetten kovulmuşlardır. Ayette cennet tam da kelime anlamı olan saklı bahçe anlamında kullanılmıştır ve bununla dünya cenneti kastedilmiştir. Adem ve eşinin cennete konulması, ağacın yasaklanması, o ağaçtan yemeleri ve cinselliklerinin farkına varmaları lafzi anlamda değil, sembolik anlamda da yorumlanabilir. Dipnot 19. Adem kıssasında cennette iskan, yasak ağaçtan yeme ve tövbeden oluşan 3 aşama Muhammed Abdullah'a göre insanın yaratılışındaki 3 evreye tekabül eder. Adem kıssası Ademoğlunun kıssasıdır. Adem'in adının anılması kavmi büyüğünün adıyla anmak kabilindendir. Cennette iskan, üzüntü ve kederin olmadığı, kederden kaç hazda koş sözünde ifadesi bulunan çocukluk evresine delalet eder. Ağacın meyvesinin yasaklanması, bu yasağı çiğnemek insanın iradesinin ortaya çıkma evresine, pişman olarak Allah'a yönelmek ise olgunluk evresine tekabül eder. Allah'tan kelimelerin verilmesi, insan aklının hakikati bulmaya yetmediği, mutlaka nübüvvete ihtiyaç duyduğuna delalet eder. El-Menar 1-282-284. Dipnot sonu. Mesela bu cennet, insanoğlunun ekmek elden su gölden tabirini hatırlatan anne karnındaki iradesiz dönemine kapalı bir atıf olarak yorumlanabilir. Dipnot 20. Nuh 17'de Allah sizi yerden bitki gibi bitirdi ayetine dayanarak cennetin ana rahmi olduğu yorumu yapılabilir. İnsan ana rahminde hiçbir sorumluluğa katlanmaz. Her tür ihtiyacı temin edilir. Cennet ana rahmini, günah ise insanın günahtan kaçamayan beşerinin tabiatını, Adem'in cennetten sürülmesi insanın doğumunu, edep yerlerinin görünmesi cinsel güdülerinin keşfini ve akil bali olmasını temsil edebilir. Kıssadan hisse. Günahında ısrar edersen iblisleşir, şeytan olursun. Allah'a yönelip tövbe edersen adamlaşır, insan olursun. Adem'in kovuluşu ise insanın dünyaya gelişine tekabül eder. Adem'in yasak ağaçtan yedikten sonra cinselliği keşfetmesi, insanın akıl bali olarak cinselliğini keşfine tekabül eder. Zaten insanın dünyadaki hayatının ahirete nispeti, anne karnındaki müddetinin dünya hayatındaki müddetinin nispeti gibidir. Allah en doğrusunu bilir. Fakat yapılacak hiçbir yorum mutlaklaştırılmamalı, nihayetinde yorumlardan bir yorum olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Zira mutlaklaşan yorum vahyin makamına göz diker. En isabetli bile olsa vahyin makamına göz diken yorum haddini aşmış sayılmalıdır. 4. Saklı bahçede yasak ağaç. 2.35. Burada geçen ağacı lafzi anlama yoranlar bu ağacın niteliği konusunda birçok görüş ileri sürmüşlerdir. Aynı kıssanın anlatıldığı bir başka surede bu bölüm şöyle verilir. Nihayet şeytan ona fısıldayıp, "Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir saltanat önereyim mi?" 20-120. Aynı hakikat Araf suresinde bu kez de başka bir üslupla ele alınıyor. Rabbiniz başka bir sebepten değil, sırf ikiniz de birer melek ya da edebi kalıcılardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men etti. 7-20. Kıssanın ayrıntılı olarak anlatıldığı 3 surede aynı hakikat farklı kelime ve sembollerle anlatılıyor. 3 anlatımda da ağaç sembolü yer alıyor. Ne ki Araf ve Bakara'da tek başına gelen bu kelime, Taha'da ebedilik ağacı, şeceretül hult formunda bir sıfatla geliyor. Bu sıfattan yola çıkarak Adem'e yasaklanan ağacın ebedilik ağacı ya da hayat ağacı olduğunu ileri sürenler olmuştur. Ne ki, ayette de açıkça görüldüğü gibi bu sıfat ağaca şeytan tarafından yaklaştırılıp Adem'in gönlüne vesvese olarak fısıldanıyor. Değilse vahiy bu ağacın ebedilik sıfatını onaylamıyor. Tevrat'ı tevil eden ünlü Yahudi ilahiyatçısı İskenderiye Filo, Tevrat'ta da geçen ağacın cinselliği ve cinsel ilişkiyi sembolize ettiğini söylemiştir. Ona göre Adem ve eşi soylarını ebedileştirmek için cinselliklerini keşfeder etmez cinsel ilişkiye girmişlerdir. Özetle aynı gerçeğin farklı formlarla ifadesi de gösteriyor ki bu temsilde bize söylenenin ötesinde bir söylenmek istenen vardır ve asıl maksat da odur. O halde bu temsilli olayı anlamaya çalışırken lafzi anlamın ötesinde yatan ve ne demek istiyor sorusunun cevabı olan maksadı bulmamız gerekmektedir. Yasak ağaç sembolü üzerinden verilen mesaj şu olabilir. Cinsi münasebeti sadece üremek için kullanan hayvanlardan farklı olarak insandan bir ünsiyet ahlakı ve sorumluluğu geliştirmesi için kullanması istenmektedir. Bu ikisi arasındaki farkı fark eden tek canlı olan insana kuralsız cinsel ilişki yasaklanmaktadır. Yasak konulmadan insan sınava çekilemezdi. Bu ayetler Adem'in konulduğu saklı bahçenin aslında dünya olduğunu gösterir. Evet, dünya Allah'ın insan için hazırlayıp sakladığı bir has bahçedir. 4,6 milyar yıllık ilahi emek bunun göstergesidir. Dipnot 21. Alemlerin Rabbi, Yüce Rabbimize isnatla emek kelimesinin emeğin değerine dikkat çekmek için bilerek kullandım. Zira her tür tekfircilik, ötekileştirme ve şeytanlaştırma Allah'ın insan üzerindeki emeğini inkara dayanıyor. Tembelliğin adını Mehdi, torpilin adını şefaat koyan, bir kertenkele öldürene 100 şehit sevabı, 300 selavat okuyana cennet vaat eden rivayetlere inanan bu ümmetin problemi emeğe saygısızlık problemidir. Dünyevi köşe dönmecilik, rantçılık bir bela ise uhrevi köşe dönmecilik bin beladır. Dipnot sonu. Zira gerçek cennet imtihan yeri değil ödül yeridir. İmtihan olan hayat dünya hayatıdır. Saklı bahçede tek ağacın yasaklanıp gerisini yemenin zımmen teşvik edilmesi, insanoğlunun beslenme zincirinde etten ota kayma tavsiyesi olarak da anlaşılabilir. Zira daha önce beşer vahşi hayvanlar gibi kan döküyordu. Nuh'un yedi yasasından biri de canlı hayvanın etini kesip yemeyeceksin şeklindedir. Dipnot 22. Talmud, Sanheddin 56a. Demek ki insanlar arasında beşerlikten kalma alışkanlığını Nuh Nebi döneminde hala devam ettirenler bulunuyordu. Beşere ruh üflenip insan olunca Allah'ın yeryüzüne yaydığı saklı bahçeleri keşfetti. O bahçelerdeki bitkileri ve o bitkilerdeki meyveleri ve tohumları keşfetti. Kur'an'daki cennet tasvirlerini kuştan başka etin geçmemesi de bunu destekler. Bu durumda beşerle insan arasındaki beslenmede de bir tekamülün söz konusu olabileceğini düşünmek yerindedir. Mağaradan saklı bahçeye uzanan yolculuk, aynı zamanda insanın akıl ve iradesini kullanarak yaptığı ilk keşif yolculuğu olarak okunabilir. 5. Adem ve eşinin cinsel organlarının açılması. 7-22-20-121. Cinsel organlarının açılmasına lafzi anlamı çırılçıplak kalmaktır. Dipnot 23. Bu Kur'ani ifade eski ahitte şöyle dile gelir. Adem ile karısı ikisi çıplaktılar. Utançları yoktu. Tekvin 2.26. Bu sorumluluğu unutan insanın cinsel dürtülerinin emrine gireceğini simgesel anlatım olarak yorumlanabilir. Dipnot 24. Şeytanın Adem ve eşinin ayaklarını saklı bahçeden nasıl kaydırdığının ayrıntısını Araf suresinde veriliyor. Derken şeytan edep yerlerini kendilerine göstermek için fısıldadı. Rabbiniz başka bir nedenle değil, yalnızca sizler birer melek gibi olamayasanız ya da ebedilik sırrına eremeyesiniz diye size bu ağacı yasakladı. 7-20. Şeytanın amacı insanoğluna en hassas yerinden vurmak. Cinsellik. Edep yerlerini göstermek istemesinin yorumu bu olabilir. Şöyle ki, şeytani dürtü eğer insanı içgüdülerine esir edebilirse, onu kendi akıbetine sürüklemiş ve öc almış olacaktır. İnsan akıllı bir varlıktır. Gerekçe en azından mantıklı olmak zorundadır. Şeytan da işte bu mantıklı gerekçeyle insana yaklaşıyor ve onu mükemmellik ve ebedilik tuzağına düşürüyor. Kim istemez melek gibi mükemmel olmayı, kim istemez ölümsüz biri olmayı? İşte insan da olamayacağı bir şeyi, belki olmaması gereken bir şeyi istiyor. Niçin olmaması gereken? Çünkü melekleri bilgi ve iradesiyle geçtiği, bunun için de meleklerin saygısına mazhar olduğu ortada. Kendisine melekler karşısında verilen bu ayrıcalıklı konuma razı olup şükredeceği yerde bir başkasının yerine gözünü dikiyor. Bunun anlamı Allah'ın kendisini koyduğu yere razı olmamaktır. İşte tam da bunun adıdır zulüm. Çünkü zulüm bir şeyi yaratıldığı yerinden ve konumundan etmek, başka bir yere koymak anlamına gelir. Bunun için bir üstteki ayette sonra zalimlerden olursunuz denilmiştir. Zaten Adem de bu yanlışını itiraf ederken ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik diyerek öz eleştiri yapacaktır. 7-23 Dipnot sonu. Mücahide göre bu kıssada kullanılan dil semboliktir. Adem ve eşinin elbiselerinden murat, insani sorumluluk ve saygınlığın ifadesi olan ve Araf 26'da dile gelen takva elbisesidir. Bu kıssayı Ademoğlunun kıssası olarak alırsak, bu mecazın her insanın buluğ çağını temsil ettiği sonucuna varabiliriz. Kuşku yok ki cinsellik, insanoğluna beşer döneminden intikal eden bir güdüydü ve hep vardı. Bunu hayvanlar dünyasıyla paylaştığımız alt beynin güdüsel fonksiyonlarından biliyoruz. Şu durumda Adem ve eşinin keşfettiği neydi? Muhtemelen Adem ve eşi Hayâ'yı, Havva, Hayâ ve yılan anlamına gelen Hayye aynı köktendir, keşfetti. Zira Hayâ ruhun üç yüzlerinin eseridir. Hayâ duymak insana tekniği kullanma yeteneğini keşfettirdi. O yetenekle insanın icat ettiği ilk ürün elbiseydi. Örtünmek için elbise icadı insanoğlunun kullandığı ilk teknolojik olarak da adlandırılabilir. Kur'an'da 7 yerde anlatılan Adem-İblis kıssası, iyilikle kötülüğün, hayırla şerrin mücadelesidir. Kıssa, insanın dost-düşman tasavvurunu inşa etmektedir. Aynı zamanda kıssa, yaratılışı gereği bir düşman öteki olmaktan yapamayan insana, kendi hemcinslerini ötekileştirerek zulmetme yerine, şeytanı ötekileştirerek ahlaken yücelme alternatifini göstermektedir. Yine bu kıssa, Adem gibi kendi türünün en seçkini olan seçilmiş biri olsa dahi kulunun kusursuz olmayacağını anlatmaktadır. Nitekim Kur'an'da biz onu azim sahibi bulmadık denilir. 20-115 Ahkaf 35 azim sahibi peygamberlerin varlığından söz eder. Bu ayet aynı zamanda Rabbinin Adem'e ilişkin beklentisini göstermekte, Adem'in kaderi buydu tarzı tüm kaderci yorumları buruşturup çöpe atmaktadır. Taha 115, ağacın yasaklanma amacının sınava çekmek olduğunu gösterir. Zira azim sahibi elçiler dünyada çetin sınava tabi tutulanlardır. Bu sınavlar onların azim ve kararlılığını arttırmaya hizmet etmiştir. Taberi, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed nebileri onlar arasında sayar. Eğer Nuh nebi ben yenildim 54-10 demesine rağmen azim sahibi sayılıyorsa ki öyledir, şu durumda bittim noktasına gelip ben bittim demek bir kusur değildir. Belki bitmeden bittim demek bir kusurdur. Bu kıssayı sunuşta Kur'an'ın söylemiyle eski ayetin söylemi çok farklıdır. Eski ayet insanın aklı fikri hep kötülükte. Yaratılış 6 diyerek kötülüğü insanın yapısal gerçeği ilan eder. Oysa Kur'an Adem'in tövbe edip günahından dönüş yaptığını vurgular. Bir benzetme yapacak olursak Kur'an'a göre Adem çamura düşmüş altındır. O altın üzerine bulaşmış olan çamurdan tövbe ile temizlenmiş ve değerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Eski ayete göre ise çamur Adem'in mayasındadır ve ne kadar yıkarsa yıkasın temizleyemez. Bu arka plan Hristiyanlıktaki ilk günah doktrinine yol açmıştır. Batı aklının kötülük problemi üzerine söylediği her şeyin arka planında şu veya bu oranda ilk günah doğması yatar. Kur'an insanı kıvama en güzel, ahsen-i takvim ve İlahi ikrama mazhar, mükerrem bir varlık olarak takdim eder. Kur'an'ın hiçbir ayetinde kötülük, şer, Allah'a hiç izafe ve isnat edilmez. Dipnot 25. Kur'an'da içinde şer kelimesi geçmeyen tüm ayetlerin sayım, dökümü ve ayrıntılı bir tahliliyle varlık mahza hayır, yokluk mahza şerdir. Varlığın özü şer değil, hayırdır başlıkları için şu eserimize bakınız. K.G. Esma-i Hüsna 2, 1187-1207. Allah'ın bir ismi de Hayır'dır. Dipnot 26. Esma-i Hüsna'dan El-Hayr ismi için bakınız. H 2 1185-1215. Kötülük varlığın özünden kaynaklanmaz. Ya eşyanın yanlış kullanımından ya da insanın yanlış yorumundan kaynaklanır. Bu yüzden bir şeyi Allah'ın yarattığı anlam ve amaç uğruna kullanmak hikmet, bir şeyi yaratılış anlam ve amacı dışına çıkarmaksa zulüm olarak adlandırılır. 3-3-3 İnsanın durumu Adem'in durumu gibidir ne demektir? Allah katında insanın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu toprak türünden yarattı, Ardından ona ol dedi. İşte o da böylece oluş sürecine girdi. 3.59 Hazreti İsa'nın yaratılışıyla Adem'in yaratılışı arasında benzerlik kuran bu ayeti anlamak için sorulması gereken anahtar soru şudur. Kur'an'ın bu ayette dikkatimizi çektiği şey İsa'nın yaratılışıyla Adem'in yaratılışındaki olağanüstülük müdür yoksa olağanlık mıdır? Bu sorunun doğru cevabı ancak 59. ayetin içinde yer aldığı pasajın iniş nedenine dikkate alınarak verilebilir. Ayetin dahil olduğu pasaj, Necran'dan Medine'ye gelen Hristiyan heyetinin İsa Allah'ın oğludur demeleri üzerine inmiştir. Allah Resulü onları İslam'a davet etmiş, onlar da İsa'ya tabi oluşlarını gerekçe göstererek kendilerinin daha önceden İslam olduklarını iddia etmişlerdir. Bunun üzerine Allah Resulü yalan söylediklerini, İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul etmelerinin İslam olmalarına engel olduğunu söylemiş, onlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunun, onun babasız olduğunu üzerinden savunmaya kalkmışlar. Bunun üzerine yukarıdaki ayet nazil olmuştur. Bu ayet İsa'nın babası Allah'tır diyen teslisçi Hristiyanları reddederek sizin iftira ettiğiniz gibi İsa'nın babası Allah değildir demek için inmiştir. Ayette Adem'in yaratıldığı ham madde olan toprağa dikkat çekilerek zımmen Adem nasıl yaratıldıysa İsa da öyle yaratıldı denilmektedir. Eğer ayet geleneksel anlayışın sandığı gibi Hz. İsa ve Adem kıyasını baba yokluğu üzerine temellendiriyorsa, bu takdirde ayet İsa'nın babası Tanrı'dır veya İsa Tanrı'nın oğludur diyen teslisçi Hristiyanlara destek çıkmış olurdu. Bu açıkça şirktir. Şirke verilen destek de şirktir. Kur'an'ın en çok titizlendiği şey tevhid akidesidir. Burada çok önemli bir noktaya işaret etmekte fayda var. Eski ayetin birçok emir ve yasağının üzerine çizen Hristiyan ilahiyatının Adem'in çömlekten yaratıldığı mitolojisine sıkı sıkıya sarılmasının temelinde Adem'i İsa'ya ortak çıkarmama çabası yatar. Kilise insanlık içinde İsa'nın babasız doğumunun tek örnek olduğu konusunda tavizsizdir. Kilise kendi zanlarınca babasız ve anasız yaratılan Adem'in dahi İsa ile kıyaslanmasına tahammül edemez. Adem'in İsa gibi bir annenin rahminden doğmayıp toprak ve çamurdan yapılmış bir çömlekten yaratıldığı tezine bu yüzden ısrarla sahip çıkar. Aksi halde Adem yaratılış açısından İsa'ya ortak çıkacak ve Hristiyanlar da sırf İsa'ya tabi olmaktan dolayı kurtulmuş olma tekelini ellerinden kaçıracaklardır. Bu takdirde tüm insanlık Tanrı'nın oğlu olacaktır ki kilisenin sapık saydığı batını Hristiyanlar, Pavlikanlar içinden bunu söyleyenler de çıkmıştır. İşin ilginci, geleneksel yorum ayetin Hristiyan şirkini reddetmek için inişini göz ardı etmiştir. Esasen Meryem suresinde Hz. İsa'nın doğumunun ayrıntılı bir biçimde anlatılmasının sebebi de budur. Zımmen şu denilmektedir. İsa da her Ademoğlu gibi bir anadan doğmuştur. İsa da her insanın anne rahminde geçtiği embriyolojik aşamalardan geçmiş, annesi her anne gibi doğum sancıları çekmiş bir insanoğludur. Sanki Kur'an böyle demeyip tersini söylemiş gibi geleneksel Kur'an yorumculuğu kilisenin olağanüstüye olan aşkını paylaşan yorumcuların peşine düşmüştür. Fakat biri çıkar da ayetin İsa ile Adem'i birbirlerini kıyaslamasından yola çıkarak İsa'nın annesi vardı. Peki Adem'in annesi nerede diye sorarsa diye hiç aklına getirmemiştir. Kendi ayağını sıkmak bunu deniyor galiba. Geleneksel Kur'an yorumculuğu Meryem'in bakire doğumuna o kadar yoğunlaşmıştır ki bu ayetlerdeki vurguyu gözden kaçırmıştır. Bu İsa, Adem'in yaratılışı konusunda geleneksel ön kabiller açısından bile çelişkili bir durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Söz konusu ön kabillere göre Adem yaratılan, İsa ise doğan biridir. İsa babasızdır, Adem ise hem anasız hem babasızdır. Şu halde eğer olağanüstülük yarıştıracaksa, Adem'in yaratılışı İsa'dan çok daha olağanüstüdür. Böyle bir sonuç, bu ikisinin yaratılışını kıyaslayan yukarıdaki ayete zıttır. Eğer Ali İmran 59'da İsa ile Adem arasında kurulan benzerlik olağanüstülük açısındansa, İsa babasız, o halde babası Tanrı'dır şeklinde düşünen bir Hristiyan'a dönüp, o halde Adem de babasız, onun da babası Tanrı'dır diye cevap verilir. Elbette İslam açısından her ikisi de baştan ayağa şirktir. Eğer İsa'nın doğum sürecinde anneye üflenen ruhtan dolayı İsa Tanrı'nın oğlu oluyorsa, ruh üfleme olayının aynısı Adem'in yaratılışına da gerçekleşmiştir. Bir başka sorun da olağanüstüyü yüceltme, olağanı sıradanlaştırma sorunudur. İlki imanda fazlalık sayılırken ikincisi sıradanlık sayılmaktadır. Yüce Allah doğumunda hiçbir olağanüstülük olmayan Hazreti Zekeriya'ya hitaben seni ben yarattım 19.9 buyuruyor. Hazreti Zekeriya bir anne ve babadan yaratılmıştır. Fakat Rabbimiz ona seni ben yarattım buyurmaktadır. Elbette sen, ben ve herkesi Allah yaratmıştır ve her insan ilahi bir mucizedir. Ayetin asıl mesajı sonundadır. ayet kün feyekün, o ol dedi, o da oldu şeklinde değil, kün feyekün, o ol dedi, o da oluş sürecine girdi şeklinde gelmiştir. Zira yekün, muzari fiili geniş, şimdiki, gelecek olmak üzere üç zamanlı bir fiildir. Teceddüt ve istimrar, yani yenilenen ve aşamalar içerisindeki bir süreci ifade eder. İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir ayetinden çıkan sonuç şöyle özetlenebilir. 1. Ayet İsa ve Adem'in yaratılışlarındaki özel durumu istismar ederek babası Tanrı'dır veya Tanrı'nın oğludur sonucunu çıkaracak şirk ehline bu kapıyı kapatma amacı taşımaktadır. 2. Buna bağlı olarak ayet Adem ve İsa'nın yaratılışındaki olağan dışı duruma değil, onların da sünnetullah'a tabi doğan ve ölen birer insanoğlu oluşuna dikkat çekmektedir. 3. Hepsinden önemlisi, Adem'in yaratılışı da İsa'nın yaratılışı da Allah'ın yaratışı konusunda genel kuralı hatırlatan şu muhteşem ayet ışığında anlaşılmak zorundadır. Hepinizin yaratılması ve tekrar diriltilmesi, onun için bir tek canın yaratılması ve diriltilmesi gibidir. 31-28 Ayrım sonu, sayfa 240.